Ayrım 34, sayfa 326. Al Capone, Gangsterler Kralı, John Cobbler. 10 Nisan, ön seçimler. Her iki tarafın parti hamalları, yani büyük çoğunluk Thompson'cılarda olmak üzere, kuşaklardan beri uygulana artık klasikleşmiş yöntemlerle harekete geçtiler. Seçim görevlisi olmayı becerebilmiş olanlar ellerindeki seçmen listelerini uydurma adlarla doldurarak adamlarının üst üste birkaç defa oy kullanmalarını sağlıyorlardı. Kütükte kayıtlı olmayan ama taraftar oldukları bilinen kimseler ekleniyordu listelere. Oylarını bölge patronlarına birkaç dolara satmış olan işsiz güçsüz serserileri değişik ad ve adreslerle kaydediyorlardı. Oylama başlamazdan önce sandıkların çoğu istenilen şekilde işaretlenmiş, yalancı oy pusulalarıyla doldurulmuştu. Patronların bu iş için görevlendirdikleri adamlara bol bol fazla oy pusulası veriliyor, bunlar sayımda gerçek oylara karıştırılmak üzere işaretlenip hazırlanıyordu. Yatalak hastalara ulaştırılmak üzere ayrılan pusulalar başka ellere gidiyordu. Sandıklar açılıp oylama başladıktan sonra Capone'un bomba ve silah taşıyan adamları, ki sayıları Senatör Daniel'in tuttuğu kabadayıların sayısından çok yüksekti, arabalarla sandık yerlerini dolaşmaya başladılar. Bütün arabalarda baştan sona Amerika yazılı pankartlar asılıydı. Capone savaşa hazır askerlerden farksız adamlarına kendisi kumanda ediyordu. Karşı tarafa oy vereceği sanılan seçmenleri silah ya da dayak tehdidiyle uzaklaştırıyorlardı sandık başından. Arada sırada Danny'in taraflısı kabadayılara rastladıkları oluyor, vuruşuyorlardı. Ama Caponcular sayıca öylesine üstündüler ki kontrolü kolayca ellerinde tutmayı başardılar. Dürüst seçim memurları Capone'un adamlarının tehditleriyle sandık başlarından kovuldular. Korkmayan, direnen bir iki kişi oldu. Bunlar yaka paça yakalayıp sandıklar kapanıncaya kadar tutsak ettiler. Seçim kurulları bu kaçırılanların yerine son dakikada başkalarını göndermek zorundaydılar. Gangsterler yeni gönderilen kişilerin Thompson taraflısı olması için gerekeni yaptılar. Paralı sahte seçmenler 5 çeşitti. Bir kere sıracılar vardı. Bunlar bir tür elden ele sistemine göre kullanırlardı oylarını. Sıranın başındaki adam 2 oy pusulası ile giriyordu bölmeye. Bunlardan biri sandık gözcüsünün verdiği boş pusula, öteki de önceden hazırlanmış işaretli pusulaydı. İşaretli pusulayı sandığa atan birinci adam boş pusulayı ikinci sıracıya devrediyor, o da aynı şeyi yaptıktan sonra boş pusulayı sıradaki üçüncüye veriyor ve bu böyle sürüp gidiyordu. Gezginler ise şehrin işsiz güçsüzleri arasından seçilirdi genellikle. Bunlar gün boyunca yüzlerce kez oy verirlerdi. Gangsterler arabalarıyla çeşitli sandık yerlerine götürürlerdi bunları. İğneliler durum meydana çıktığı takdirde tabanca kullanma yetkisine sahip silahlı gezginlerdi. Bölge patronları bazı serserileri önceden elde ederek kanunen gerekli 30 günü seçim bölgesinde geçirmelerini sağlamışlardı. Bunlara döşek seçmeni denirdi. Tekrarcılar sandık değiştirmeye bile gerek görmeden aynı sanda kimi zaman 100 oy atarlar, genellikle her seferinde değişik ad ve adresler kullanırlardı. Bu tekrarcılardan biri 16 kez aynı adresi vermişti. Seçimlerden sonra yapılan büyük jüri soruşturmasında bu adresin bir at ahırına ait olduğu anlaşıldı. Gazeteler bütün atların oy verdiğini yazdılar. Sıra oy sayımına gelince yapılacak pek çok numara vardı. Satın alınmış sayım memurları karşı tarafa verilmiş oyları iptal etmek için bunları bir kez işaretlerlerdi gizlice. Böylece çifte işaretli oldukları gerekçesiyle sayılmazlardı. Sayım listelerinin toplamına olduğu gibi kendi adaylarının adlarını geçirirler, sahte sayım listeleri çıkarırlar, toplamları bildikleri gibi uydururlardı. Crow aleyhine atılmış binlerce oy pusulası doğrudan doğruya yok edildi bu arada. Dürüst seçim memurlarının ise karışmalarını önlemek amacıyla silahlı gangsterler sayım yapılan odaların kapılarını tuttular. Polisin desteği olmasaydı bu dümenlerin hiçbiri yürümezdi kuşkusuz. Polisler ortada görünmemekle yaptılar yapacakları yardımı. Bölge patronundan ya da çoğu kez kapo'nun kendisinden emir alan mahalle komiserleri, rütbelerinin düşürülmesi korkusu ya da para alma umuduyla karakoldaki polisleri sandık yerlerinden iyice uzaklarına yollamışlardı. Thompson'ın desteklediği 20. Bölge Cumhuriyetçi Parti Komite adayı Morris Aller kısaca şöyle tanımladı durumu. Polis bizimle beraber. Bombalı bilinen sırasında bir de cinayet işlendi. Octavius Granadi adlı zenci bir avukat patron Aller'a karşı adaylığını koymak cüretini göstermişti. 20. bölgede o güne kadar politik eşitlik istemeye kalkan bir zenci görülmemişti. Kaç oy toplayabileceği sorusu akademik bir soru olmaktan ileri gidemedi sonuç olarak. Sandıklar kapandıktan kısa bir süre sonra kapısının önüne çıkmış arkadaşlarıyla gevezelik ediyordu. Geçen bir arabadan atılan kurşunlar kulağının yanında vızıldadı. Granadi arabasına atladığı gibi kaçmaya başladı. Katillerin arabası da döndü ve peşine düştü. Bir yandan da tüfek kurşunları uçuşup duruyordu. Uzun sürmedi kovalamaca. Granadi'nin arabası bir ağaca çarpıp durdu. Arkadan gelen arabanın farlarının aydınlattığı çok kolay bir hedef olmuştu şimdi. En az bir düzine kurşun girdi gövdesine. Bir süre sonra 4 polis memuru ile 3 gangster, bu arada James Bel Castro, bu cinayetin sanıkları olarak yargılandılar. Hepsi beraat etti. Politika spekülatörleri Small, Thompson, Crow üçlüsünün desteklediği listenin büyük farkla kazanacağına inanmışlardı. Chicago tarihinde görülmüş görülecek en iyi örgütlenmiş, en güçlü parti hizibi olduklarından o güne kadar bir ön seçim bile kaybetmemişlerdi. Çeşitli yollarla bütün eyalet banliyö ve şehir görevlisini ellerinde tutmaktaydılar. Son derece militan bir gangster kolları vardı bir kere. Bunun yanı sıra ha dediklerinde seçim kampanyasında çalışacak yer 1000 kişi ayarlayabilecek güçteydiler. Spekülatörler aşağı yukarı 430 bin kişinin oy kullanacağını, bunların büyük çoğunluğunun oyunu Thompson hizbine vereceğini düşünüyorlardı. Ama hesaba katmadıkları bir şey vardı. Şiddet hareketlerinin uyandırabileceği ters tepki. Ömürlerinde ön seçimlerde oy kullanmamış olan Chicagolular bile bomba gürültüleri, barut kokusu ve Thompson'ın akıl almaz küstahlığı sayesinde uyanıverdiler. Elbette suç işleniyor şehrimizde demişti belediye başkanı Danian ile Svensson'ın evlerinin bombalanmasının ardından. Ve de her zaman işlenecektir ne yani? Başka yerlerde de böyle değil mi? Chicago'nun öteki büyük şehirlerden ne farkı var? Şu kadara adamın kolunu kırarlar, şu kadara bacağını, bu kadara adam döverler, şu kadara adam öldürürler. New York'ta da böyledir. Ama orada işlenen bütün suçları bizde olduğu gibi gazetelere yazmazlar. İçki yasağı sürdükçe bombalar da sürecektir. Seçim kampanyasında ortaya atılan sorunlardan baştan sona Amerikancılık, Amerika Birleşik Devletleri Birliği'ne girsin mi girmesin mi, Coolidge'in başkanlığına yeniden adaylığını koyup koymaması ve benzeri hiçbiri söz konusu edilmediği halde en önemli olan Al Capone sorunu kadar ilgilendirmiyordu seçmenleri. Gangsterler Kralı Chicago'nun gerçek yöneticisi olmakla devam edecek miydi? Bu sorunun cevabı yüksek ve etkili bir hayır oldu. 10 Nisan seçimlerine katılma oranı en iyimser tahminlerin hemen hemen 100 katına çıktı. Aşağı yukarı 800 bin kişi oy kullandı ve uygulanan bütün şike ve terör yöntemlerine karşın bir tek Thompson adayı bile seçilemedi. Small ve Crow birdenbire dönen rüzgarın etkisiyle yıkıldılar. Thompson'ın belediye başkanlık döneminin sona ermesine 3 yıl vardı daha. Ama bu yenilgi politik yaşantısını tamir edilmez biçimde zedeledi. Yediği bu tokadın üzerine bir de yönetimindeki yolsuzluklar konusunda açılan soruşturma, basının gittikçe artan saldırıları onu bitkin bıraktı. Sonbaharda partisinin Demokrat Parti karşısında erişeceği seçim savaşına katılacak hali kalmadı. Gerek gövde gerekse ruh sağlığı bozulmuştu, durmadan içiyordu. Sonunda yazı sayfiyedeki köşkünde geçirmek üzere Chicago'dan ayrıldı. Belediye başkanlığına Samuel Attleson vekalet etmeye başladı. Olaylardan son derece memnun kalan Tribune gazetesi, Thompson'ın yenilgisini halkın zaferi olarak tanımladı. Eyaletimizi, şehrimizi uygar dünyanın yüz karası haline getiren hırsızları, bombacıları, makineli tüfeklileri kovmaya, her türlü yozlaşma ve yolsuzluğa son vermeye kararlı, azimli bir vatandaş kitlesinin şahlanışıdır bu olay. Capone seçimler sona erer ermez Miami'ye dönerek yeni satın aldığı Elysium adlı villayı güzelleştirmek, çevresine istihkamlar kurmak için çalışmalara başladı. Dade County'nin en iyi mimarları, bahçe mimarları, duvarcı ustaları ve marangozları, hepsini de Henderson bulup getirmişti Capone'a. Aylarca çalıştılar. Bahçenin çevresine çok yüksek beton duvarlar örüldü. Parmaklıklı bahçe kapısının arkasına ağır yüksek ahşap kapılar takıldı. Dışarıdan içerisinin görülmesi olanaksızdı böylece. Bahçe kapısının dışına konulan bir telefon, gelenlerin kapıyı çalmazdan önce kendilerini tanıtmalarına yarıyordu. Ahşap kapının ardında nöbet tutan silahlı bir muhafız delikten bakıp incelemeden önce kimsenin içeri girmesi mümkün değildi. Ev ile rıhtım arasında kalan yere o bölgede o güne kadar görülmemiş büyüklükte bir yüzme havuzu yapıldı. 25 metreye 15 metre genişliğindeki havuzun o zamanlar yeni çıkmış olan, gerek tatlı gerekse tuzlu suyla kullanılabilecek nitelikte bir filtre sistemi vardı. Havuzun körfeze bakan yanında iki katlı Venedik stili bir plaj evi yapıldı. İçi ve kenarları kayalarla süslenmiş bir başka havuza tropikal balıklar yerleştirildi. Bu havuzun çeşitli bitkilerle donatılmış kıyısında Capone oğluyla birlikte oturur, balıklara ekmek kırıntıları atardı. Balığa ya da geziye çıkmak için birkaç tekne edinmişti Capone. Adını Sonny ve Ralph'i koyduğu bir Baby Gar sürat motoru, bir de 30 metre uzunluğunda yelkenli yatı vardı bunların arasında. Yatın adını Ok, yani Arrow koymuştu. Eski arkadaşları ziyarete geldiğinde salamlı sandviçler ve kasalar dolusu bir adan oluşan bir piknik sepeti hazırlatıp bir deniz uçağı kiralayarak saati $60, ayrıca pilot için de saatte $100 öderdi. Bimini'ye uçmayı severdi. Çok büyük, çok süslü eşyalarla dolu olan oturma odasının en göze batan süsü baba oğul Capone'ların büyük boy yağlı boya portresiydi. Evin arka tarafına düşen büyük yatak odası yüzme havuzuna ve körfeze bakıyordu. 4 sütunlu koskocaman bir yatakta yatardı Capone. Kanyolanın hemen ayak ucunda içi ağzına kadar para dolu olan tahta bir sandık vardı. "Paranızı ne diye bankaya yatırıyorsunuz?" derdi Capone. "Benim gibi yapsanıza." Duş yaparken suyun gövdesinin her yanına aynı sertlikle değmesinden hoşlanırdı. Bu nedenle yatak odasının hemen yanına yaptırdığı özel duş bölmesinin 4 duvarına tam 7 tane fazla duş koydurtmuştu. Evde yapılan bütün bu değişikliklerin tutarı $100,000 buldu. Üzülerek karar verdi Capone. Brooklyn'li eski dostu, bir zamanlarki patronu, hani vaktiyle barben olarak çalıştığı yerin sahibi Frankie Yale'ı öldürtmek zorundaydı. İki nedenden ötürü vermişti bu kararı. Birincisi, Sicilyalılar Birliği, yeni adıyla İtalo-Amerikan Ulusal Birliği ile ilgiliydi. Angelo Gemna öldürülüp de Chicago şubesinin başkanlık sandalyesi boş kalınca ulusal başkan olan Yale yansız kalmaya dikkat etmişti. Ne Capone'u ne de kuzey kesimleri darıltmak istiyordu. Bu nedenle ne Capone'un ileri sürdüğü aday Tony Lombardo'yu tutmuştu ne de kuzey kesimlerin adayı Joseph Aleello'yu. Capone ısrar ettiği için Lombardo'ya karşı çıkmadı ama aynı zamanda ileride başkanlığı ele geçirme umutları içinde olan Aleello'ya cesaret vermekten geri kalmadı. Aslında Chicago şubesinin başında kim olursa olsun Yale'ın aldırdığı yoktu. Onu ilgilendiren tek şey çeşitli kanunsuz işlemlerden sağlanan kazançtan yeteri kadar büyük bir pay alabilmekti. Ancak Lombardo yönetimi ele geçirdikten sonra Yale'ın payı azaldıkça azalmıştı. Sadece 3-5 kuruş, o da ayıp olmasın diye gönderiyordu Lombardo. aslında ulusal lidere başkaldırmaktaydı. Şimdi de Capone'un kendi kaynaklarından öğrendiğine göre Alello New York'a gitmiş, Yale'dan destek ve yardım görüyor. Lombardo'yu alaşağı etmek konusunda Yale kendisine yardım ederse eskiden yollanandan bile fazla pay ödeyeceğine dair söz veriyordu. Brooklyn'li patronun ikinci büyük kusuru içki dağıtımıyla ilgiliydi. 1926 yılından beri içki dağıtım işini hemen bütün ülkeyi kapsayacak biçimde geliştirmişti Capone. Yaptığı eyaletler arası anlaşmalar sayesinde Detroit'te Abe Bernstein'in tamamen Yahudilerden kurulu Mor çetesi, St. Louis'de Egan'ın Sıçanlar çetesi, Philadelphia'da Boo Boo, Max Hoff ve daha birçokları, Kanada'dan, Küba ve Bahamalardan kaçak getirilen, göl kıyısına ve diğer belirli kıyı kentlerine teslim edilen yüksek kalite içkileri satın alıyor ve bunları ABD'nin orta ve batı kesimlerinde pazarlıyordu. Long Island'da teslim edilen kaçak içkileri denetleyen Yale, bunları kamyonlar vasıtasıyla Chicago'ya yollamakla görevliydi. 1927 ilkbaharından beri birçok kamyon daha Brooklyn'den ayrılmazdan önce bilinmeyen kişiler tarafından kaçırılmıştı. Birine içki sattıktan sonra bu içkiyi götüren kamyonu gene kendi adamlarına kaçırtmak eskiden beri uygulanan bir dalavereydi. Yale'ın böylesine bir dalavere yapıp yapmayacağını düşünüyordu Capone. James Finnessy D'Amato adlı bir adamını Brooklyn'e casus olarak göndererek durumu öğrenmesini istedi. Anlaşılan da Amato gereği kadar dikkatli olmamış, kendisini ele vermişti. Aradan bir ay geçmeden sokak ortasında vuruldu çünkü. Ama ölmezden önce Capone'un kuşkularını yeterince doğrulayacak bilgileri iletmişti patronuna. Yale imzasız bir tehdit mektubu aldı. Günün birinde Amato'nun öcü alınacaktır. Haziran ayının ilk haftasında Chicago'dan gelen birkaç arkadaşıyla Ponce de Leon otelinde buluşup konuştu Capone. Gelenler arasında Charlie Fischetti, Jack Guzik ve Dan Scatella vardı. Toplantıdan birkaç gün önce her işi yapmaya hazır olan Henderson'a birkaç silah bulmasını rica etmişti. Henderson da Miami'deki bir rehinciden bir düzine kadar çeşitli silah satın alıp getirmişti. İki tane 45 kalibrelik revolver vardı getirdikler arasında. 28 Haziran günü toplantıya katılmış olanlardan 6'sı Chicago'ya giden Southland Express'ine bindiler. Tennessee'nin Knoxville kentine geldiklerinde bunların 4'ü trenden indi, oradaki Nash Otomobilleri acentasından 1050 dolara 4 kapılı siyah bir araba satın aldılar ve New York'a doğru hareket ettiler. Orada Capone çetesiyle ilişkisi olan birisi kendilerini karşıladı. Pazara rastlayan 1 Temmuz günü öğleden sonra Frankie Yale, başında parlak siyah saçlarını ve esmer tenini daha da koyu gösteren bir asır şapka, sırtında açık renk bir yazlık kostüm, Borough Park meyhanelerinden birinde oturmuş iki tek atıyordu. Barmen kendisini telefona çağırdı. Telin öteki ucundaki ses ne söylediyse söyledi, Yale kendisini meyhaneden dışarı zor attı. Arabasına bindiği gibi hızla uzaklaştı. Birkaç dakika sonra tam 44. sokağa gelmişti ki 4 kapılı siyah bir araba yanaştı yanına, türlü silahlardan, namlusu kesilmiş tüfekler, tabancalar, bir de Thompson, fırlayan kurşunlar oturduğu yere çiviledi onu. Yale, New York kentinde Thompson'la öldürülen ilk gangsterdi. Katiller silahlarıyla arabaları da 34. sokakta 2. cadde ile 3. cadde arasında terk ettiler. 2.45'lik tabancanın seri numaraları polisleri Parker Henderson'a kadar götürdü ve genç adam polis marifetiyle New York'a getirtildi. Cinayeti soruşturan büyük jürinin karşısına çıkınca silahları Capone'un isteği üzerine satın aldığını ama bunları gangstere teslim ettikten sonra bir daha görmediğini itiraf etti. Bu arada Thompson'un da Peter von Frintzius'un Chicago'daki spor malzemeleri dükkanından alındığı ortaya çıktı. Bütün bunlara rağmen büyük jüri herhangi bir sanık saptamadan dağıldı. New York Emniyet Müdürü Grover Whalen, benim düşünceme göre değil sanıkları saptamak, bu sanıkları yargılayıp dar ağacına göndermek için yeterli delil vardı dedi. Frankie Yale'in cenaze töreni o güne kadar New York'ta görülmüş en muhteşem tören oldu. Beyaz gül ve orkidelerden yapılmış çok büyük bir çelenk üzerinde altın harflerle şu ürkütücü sözler yazılmıştı. Onları da göreceğiz, dost.
34. ayrımın sonu. Sayfa 334.